Ayrım 90. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 760. Avni Bey, Bozok. Muhterem efendiler, meselenin sahip olduğu önem karşısında sıraları boş gördüğüm için üzüntümün zapta geçmesiyle söze başlıyorum. Lozan-Sur anlaşmasıyla buna bağlı olan mukabeleler hakkındaki değerlendirmelerimi arz etmezden önce Yüce Meclis'in tetkik ve tahlilini pek yakın bir maziye götürmek istiyorum. Tatbikatıyla memlekette pek meşhum neticeler veren Mondros mütarekesinden pek az sonra bize kabul ettirilmek istenilen Sevr Anlaşması'ndan bahsetmeyeceğim. Ben varlığımızı, mevcudiyetimizi tahlil etmek istiyorum. Efendiler, hamdolsun milletin mert azmi önünde silinen ve unutulmuş maddeler arasına gömülen, mahvolan bu maddeler artık ortada yoktur. Fakat ihtiva ettiği maddelerle yurdumuzun en bereketli kısmını elimizden alan, İstanbul ve Marmara Havzası'nı galip devletlerin zorbalığına terk eden, mali, iktisadi, adli birçok kaydı ile bizi imhaya kasteden o anlaşma imzalandığı zamanda elimizde mekanizmasız birkaç tüfekten başka maddi hiçbir şeyimiz yoktu. Bunu muhterem heyetin dikkate almasını ve kaydetmesini isterim. Batı bütün silahıyla, bütün ihtirasıyla bizim ölümümüzü seyrederken ve ondan istifade ümitleri beklediği bir zamanda ismini ne vakit zikrederse kalbimizde bir tufan uyandıran muhterem reisimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ve onun etrafında toplanan bir kurtulmuşlar topluluğu, milletin kuvvetlerinin kaynağını bir araya toplayarak bu esaret parçasını yırttıktan sonra haysiyeti ve şerefi karşılıklılık esası üzerine imzalanmış bir anlaşma getiriyorlar. Anlaşmanın memleket ve milletimize zararlı olan noktalarını kaydeden arkadaşlarımızın üzüntülerine hepimiz iştirak ederiz. Fakat öyle acı hakikatler, emri vakiler vardır ki, hayatta arzu edilmese de, söylenmese de, istenmese de, zaruret halinde kabul mecburiyeti vardır. Bugün yüce heyetiniz böyle bir hadisenin karşısında bulunuyor. Efendiler, şu noktayı da anlaşmanın lehine kaydetmenizi rica ederim. Bundan 4 sene evvel bu temiz milletin elinde kan vardır diye bu necip millete elini uzatmakta tereddüt ettiklerini ilan eden Batı'nın korkak ve sahte medenileri bugün şerefle elinizi sıkmak için müsabaka edercesine el uzatıyorlar. Alkışlar. Bu bir şereftir efendim. Yalnız şunu da kaydetmek isterim ki, hükümetiniz 600 sene israfla idare edilen bir hükümetin günahlarını tasfiyeyle bu zaruret karşısında kalmıştır. Bunu kaydedin. Bu bakımdan bizden arzumuza rağmen ayrılan, dili bir, dini bir, kültür ve medeniyeti bir olan milletimizin parçalarına acımakla ve ağlamakla beraber muhterem heyetinizden bir şey istirham edeceğim. Efendiler, ölmeyi bilmeyen bir millete sulhu vermekte korkmayın. Zira sulh için geçen duraklama devresi, onun için yeni bir merhale, yeni bir adım olacaktır. Hukukunu alabilmek için yeni bir duraklama devresi. Gözlerinizin önüne feci bir levha getireyim. Farz edin ki efendiler 10 sene evvel sırtına cenk elbisesi giyen ve hala üzerinde bulunan ve ayağındaki yırtık çarığını çıkarmayan, eli tüfeğinde, gözleri kan ve ateş tufanı içinde bir kahraman tasavvur edin. İşte bu milletimizin timsalidir. Bu bütün mahrumiyetlerine, bütün ıstıraplarına rağmen ileriye atılmaya hazırdır ve atılacaktır. Ve yalnız efendiler size rica ederim, bu kahraman itaat, sabır ve sebatın timsali olan bu kahraman Türk'e harp ettiği müddet kadar ve sarf ettiği kanlarını toplayacak kadar sulh bahşediniz. Sulh! Bu bakımdan şu sözleri söylerken bizim için elde edilmesi mümkün olan her şeyi tamamen aldığına inandığım delegasyonumuza bütün milletin arkamda olduğunu zannederek teşekkür eder ve kürsümü terk ederim. Esat Efendi Menteşe, dipnot, Mehmet Esat İleri, 1882-1957 yılları arasında yaşamış, 1. ve 2. dönemde Menteşe Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır. Ah Antakya, Trakya, Allah yardım ede sana. Reis, efendim müsaade ediniz, 10 dakika teneffüs etmek üzere oturumu tatil ediyorum. 2. celse, Reis Vekili Ali Fuat Paşa Hazretleri, Katipler Ruşen Eşref Bey, Karahisar'ı sahip Mahmut Bey Siirt. Reis, oturumu açıyorum. Efendim, söz sırası Ahmet Süreyya Bey'in. Ahmet Süreyya Bey, Karesi, dipnot. Ahmet Süreyya, Özge Evren. 1888-1969 yılları arasında yaşamış ve 2. dönemde Karesi, yani Balıkesir Milletvekili olarak TBMM'ye girdikten sonra 7. döneme kadar milletvekilliği yapmıştır. Pek muhterem arkadaşlar, pek yüksek olan hürriyetin en kuvvetli, en yüksek mevkiini teşkil eden bu kürsüden söylenemeyecek sözlerin, milletin müstakbel kaderi üzerinde pek derin ve pek etkili bir amil mahiyetinde olduğu kanaatiyle, bütün his ve aşkıma muhakememi hakim kılarak, millet ve vatan çerçevesinde bu pek kutsi olan iki kelimenin sihirli tesiri altında ezilmemek, hissiyet mahkumu olmamak pek güç olacaktır. Fakat arz ettiğim gibi evvelki kanaatime dayanarak hissime mantık ve muhakememi hakim kılmayı bir vatan, bir millet borcu biliyorum. Arkadaşlar, uzun asırlar doğuya bilhassa pek soylu ve necip olan Türk milletine karşı kahredici ve hayli mahir darbelerden bir an bile vazgeçmeyen batılılar son zalim saldırıyı da yapmışlardır. Fakat bu zalim saldırının karşısında elim ve derin bir yokluk içerisinde mert, asil Türk milleti ruhundan, azim ve yiğitliğinden, yaratılışındaki yücelikten aldığı cazibe kuvvetiyle bütün zalim insanlığa ben varım dedi. Tekrar ediyorum, Batı'nın daima hakaret ve aşağılamayı layık gördüğü asil ve necip ırkımız taşla ve tırnakla, sonra sopa ve bıçakla, nacak ve orakla ve en iyisi yalnız saçma atan kırık tüfek ile mütevekkil başladığı ve 4 sene sürüklendiği hayat mücadelesinden sonra kazandığı cihan nezdinde pek büyük olan ve harikalar yaratan zaferden sonra bu 4 seneyi mücadelenin değil, meclisimizin ilk açılışı adında Büyük Türk Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin beyan buyurdukları gibi yalnız 400 sene değil 600 senelik bir musibetler devresinin günahlarının da hesabını vermek, onları da tasfiye etmek mecburiyetiyle bugün inceleme ve onayınıza arz edilen kırmızı kaplı fakat beyaz ve faydalı anlaşmayı meydana getirmiştir. İtiraf edelim ki bu anlaşmanın bazı bakış açılarından tenkide değer sınırlı sayıda bazı hükümler bulunabilir. Fakat bir bütün olarak öncesiz ve sonrasız olmak üzere dünyada hiçbir şeyde mutlaklık yoktur. Efendiler, bu felsefe kanununu daima gözlerinizin önünde bulundurarak anlaşmayı ona göre telakki ediniz. Ona göre kabul veya redde karar veriniz. Efendim, çok rica ederim, hisse mağlup olmayalım, hisse kapılmayalım, mantıklı düşünelim. Efendiler, bendeniz de arzu ederdim ki anlaşmamızın bugün bize tespit ettiği milli sınırlarımızın ötesinde kalan ırk, din ve millet kardeşlerimiz milli çevremizde bulunsun. Tunalı Hilmi Bey, Zonguldak. Ötesinde değil. Ahmet Süreyya Bey, devamlı. Milli çevremizin içinde bulunsun, alşanlı bayrağımızın pembe gölgesi altında yaşasın. Efendiler, bendeniz de arzu ederdim ki ezici düşman sürülerinin tahrip edici ayakları altında çiğnenen topraklarımıza, onların daima tahrip edici ve zalim olan elleriyle yıkılan, yakılan ve bir haraba haline giren cennet gibi yerlerimize mukabil, bugün onların kahır ve zulmü yüzünden boğazlana boğazlana, baskı göre göre, büyük zararlara ve hasarlara uğrayan dindaşlarımızın üzüntülerini teskin edip, ıstırabını giderebilecek bir nakdi tazminat alınsın. Arkadaşlar, yine bendeniz de arzu ederim ki namus ve istiklali, şeref ve haysiyeti, tarihi ve bütün varlığı için yokluk içinde varlık gösteren, bütün medeniyet dünyasına karşı dişlerini ve yumruklarını sıkıp, ben yaşamayı biliyorum diye bağıran ve hayat hakkını ispat eden yüce Türk milletinin bütün ihtiyaç ve talepleri, zaman zaman medeni ve adil olduklarını iddia eden Avrupa kavimleri tarafından teslim ve tasdik edilsin. Fakat efendiler, bu arzu ettiğim şeyler ancak hisse mahkum olduğum vakit beklenilen işlerdir. Arkadaşlar, rica ederim, 4 sene evvelki genel vaziyette onların bulunduğu durumu bir kere hatırlayalım. Biz ne mertebedeydik, onlar ne haldeydiler? Onlar ne yapmak istiyorlardı ve biz nerelere sürükleniyorduk? Efendiler, yine rica ederim, ortadan kalkan Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan, avukatlığını yaptığım anlaşmanın imzası tarihine kadar, devletimiz insanlık tarihinde tam müstakil, tam hakim ve devletler hukuku ilminin gösterdiği ve tespit ettiği esaslar dairesinde devlet halinde tecelli ve teşekkül edebilmiş miydi? Tasvibinize mazhar olacağında hiç şüphe etmediğim şu anlaşmanın kabulünden sonra dünya haritasına tam müstakil, tam hür, dahilen ve haricen istiklale malik bir Türk hükümeti, bir Türk siyasi varlığı doğmuş oluyor. Müstakil bir devlet doğurmayla doğu olan bir anlaşmayı düşüye maruz bırakmak zannederim ki milliyet namına bir cinayet olur. Niyazi Bey, Mersin. Noksanlarını söylüyoruz efendim. Ahmet Süreyya Bey, devamlı. Efendiler, bu sulh anlaşması genel tarihe tam müstakil, tam hakim ve tam devlet manasını taşıyan yeni bir siyasi ve sosyal varlığı doğurmakla da kalmıyor. Bugün dünyada mevcut olan devletlerin büyük kısmına nazaran saf ve tam homojen bir devlet doğuyor. Anlaşma doğurmuyor sesleri. Efendiler, bu doğumu anlaşma vücuda getirmiyor deniliyor. Evet, anlaşmayı onaylayan fedakar ve tahammüllü Türk ırkının, Türk milletinin maddi mücadeleleridir. Fakat onun bunca talebini tespit ve teslim eden bu anlaşmadır. Bu anlaşma bu şekilde tespit edilmeseydi, kılıç ve süngü ile elde edilen zaferin maddi neticesi belki olumsuz, belki geçici olabilirdi. Yine kılıç ile olurdu sesleri. Efendiler, şunu da hatırlatmak isterim ki, bu anlaşma arz ettiğim gibi bir devlet doğururken, bu devlet içinde devlet halinde yaşayan kara ünvanlı, kara taşlı bir patrikhaneyi de mahvedip ortadan kaldırmıştır. Bu devlet için en büyük bir siyasi zafer ve en büyük bir sosyal galibiyettir. Efendiler, bu yüce mecliste daima akıl ve hikmetle, büyük bir ileri görüşlülük ile hüküm veren bu muhterem mebuslar, elbette tasdik ve itiraf buyururlar ki, Türk'ü uzun seneler zalim birer kayıt halinde bağlayan iktisadi, adli ve mali zincirler bu anlaşma ile kırılmış oluyor. Türk'ü fakirlik ve sefalete, atalete ve çalışma kısırlığına sevk eden birçok kayıt yine bu surette tamamen erimiş oluyor. Şimdi insanlık aleminin imanında mesut ve tam manasıyla müstakil bir Türkiye imparatorluğu oluyor. İmparatorluk yok sesleri, devleti yaşıyor. Benden evvel bu anlaşmanın aleyhinde fikir beyan eden arkadaşlarım belli başlı birkaç noktaya temas ettiler. Batı ve Güney hudutlarının haricinde kalan kardeşlerimiz ne için aramızda bulunmadılar? Arkadaşlar, şunu lüzumlu ve faydalı bir ihtar addederim ki, bugünkü genel gücümüz bundan daha faydalı bir anlaşma düzenlenmesine imkan bırakmamıştır. Şunu da arz edeyim ki, bizden bir hudut farkı ile harita üzerinde çizilen bir çizgi ile ayrılmış zannedilen bu kardeşlerimiz bize tamamen bağlıdırlar. Biz de onlara tamamen bağlı bulunuyoruz. Musul mukadderatının tayin edilmemiş olması da bir tenkit zemini olarak görüldü. Musul'un kaderinin tayin edilmeyeceğini öngören anlaşma içinde tek bir kelime yoktur. Belki bu anlaşmanın onayından sonra Musul kaderini tayin için devletimiz müzakerelere başlayacak ve bu anlaşmada başarılı olduğu gibi şüphesiz onda da bir siyasi zafer temin edecektir. İnşallah sesleri. Adli hükümler ve işler kısmına ait olan tenkitlere gelince... Bu tenkitler bu anlaşmanın düzenlenmesinden evvel olsaydı isabetliydi. Fakat bugün o tenkitler haklı değildir. Türk'ü kendi mahkemelerinde serbest hüküm icra etmekten men eden ve kapitülasyon namını alan esaret zinciri bugün tamamen erimiş bulunuyor ve aleyhte söz söyleyen arkadaşlarımın da itiraf ettikleri gibi devlet kavramı içerisinde en yüksek nokta mahkemelerimizin sahip olduğu yüce istiklaldir. Biz bu anlaşma ile o kapitülasyonları da ortadan kaldırdık. Bir ebedi şerefe mazhar olarak bu hakimiyet hakkını kazanmış bulunuyoruz. Ecnebi müşavirlerine ne diyelim sesleri? Ecnebi müşavirlere gelince, efendiler, ecnebi müşavirleri aleyhinde söyleyen arkadaşlarımızın söyledikleri gibi, harici devletlerin bizim başımıza musallat kıldıkları, tenkitçi veya denetleyici adamlar değil, belki devletimizin kendi arzusu ile kendi ihtiyacı için istedikleri zaman işe alıp, kovmaya muktedir olmak üzere görevlendireceği maaşlı görevlidir. Ve bunun aksine elimizde bulunan anlaşmada katiyen bir tek hüküm mevcut değildir. Faik Bey Tekirdağ, öyleyse neden anlaşmaya girdi beyefendi? Ahmet Süreyya Bey, karesi, anlaşmaya girmesinin sebep ve hikmeti belki Türk'ün kendi memleketinde adli işlerini büyük bir hürriyet ve serbestlik içinde uygulamaya taraftar olduğunu onlara, o nankörlere göstermekten ibarettir. Alkışlar. Tunalı Hilmi Bey, Zonguldak, ecdadımın kapitülasyon kapısını açtığı gibi değil mi? Gülüşmeler. Ahmet Süreyya Bey, devamla. Arkadaşlar, kesin ve hakiki eşitlik mevcut değildir. Bu iddiayı ispat için diyorlar ki, gidenlerle gelenler eşit değildir. Çok şükür gidenler cani, gelenler mazlum ve masum imiş. Evet öyledir. Gidecekler cani, gelecekler masum oldukları için gidecekleri bu memlekette oturtmaya razı olmadık. Ve gelecekler mazlum ve masum oldukları için onları ilelebet burada mazlum ve masum yaşatmamak için takdire şayan ve bir madde koydurmak veya bu maddeye de bir fıkra ve bir hüküm koydurmak bir siyasi başarı ve bir yüce fikirdir. Maşallah sesleri. Efendiler, size sizin müvekkilinizin verdiği fiili hükmü hatırlatacağım. Avrupa hududundaki eşiklerden bu milli meclis eşiklerine kadar bu kırmızı kaplı anlaşmayı getiren Büyük Millet Meclisi Delegasyonu Reisi İsmet Paşa Hazretlerine bütün milletin, bütün müvekkillerinin heyecan içinde yaptığı hürmetli tezahüratı göz önüne getirirseniz, siz de bu anlaşmanın milletin takdirine mazhar olduğunu itiraf edersiniz. Rasi Efendi Antalya, o zaferin nişanesidir, anlaşma değildir. Ahmet Süreyya Bey devamla, efendiler, şu anlaşmayla aldığımız mesafe için elinize bir ölçü vereyim mi? Bugün hürriyet içinde hakimiyet hakkını kullanan bu muhterem meclisin yüce reisinin işgal ettiği odada mütarekeden sonra bir İngiliz generali oturuyordu. Bugün oturmuyor ve ilelebet oturmayacak ve oturmak imkanı kalmamıştır. Bu bakımdan size teklif ediyorum. Yüce Meclis'in bugünkü vazifesi bu anlaşmayı onaylayarak onu temin için kanını döken, hayatını feda eden, bütün güçlük ve zahmetlere bir ilahi bağış gibi kucağını açan millete, müvekkillerimize, henüz kanı kurumayan yaralarını, sızısı bitmeyen yaralarını tedavi edebilmek imkanını bahşediniz. Vekili olduğumuz millete onların pek çok hak ettikleri bu hakkı vereceğinizden emin olarak sözlerime son veriyorum. Abdurrahman Şeref Bey, İstanbul. Dipnot. Abdurrahman Şeref, 1853-1925 yılları arasında yaşamış ve ikinci dönemde TBMM'de kısa bir dönem milletvekili olarak bulunmuştur. Abdurrahman Şeref Bey'in asıl önemi tarihçiliğinden kaynaklanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin son resmi tarihçilerindendir. Abdurrahman Şeref Bey, İstanbul. Alkışlar arasında hitabet kürsüsüne gelerek. İki dakika müsaadenizi rica ederim. Tenkit etmeyeceğim. Bir sohbet yapacağım efendim. Küçük bir tarihi kıyaslamadan sonra bir noktaya işaret edeceğim. Devletimizin 50 yıllık son devresinde her akşam yarın daha iyi olur ümidiyle yattım. Fakat ertesi günü daha nahoş buldum. Bendenizden evvel gelenler de aynı tecrübeyi yapmışlardır. Bundan şüphem yoktur. Ve bu haller ısrarla ve aralıksız şekilde tekrarlanıp duruyordu. Bir gün daha ferahlısına rast gelmedik ve insan olduğumuz için hayal kırıklığına düşmemek de mümkün olmadı. 50 yıllık devreyi uğursuz yarınlar işgal etti. 50 sene evvel coğrafya dersine başladığım zaman memleket hudutlarını tarif ederken bir ucu Bosna sınır boylarında, Bihke sancağında, bir ucu da Basra körfezindeydi. İçinizde biraz yaşlıca olanlardan bu suretle okuyanlar ve belki okutanlar da vardır. 50 sene yüreklerimiz üzüntülü kaldı ya Rab. Bu uğursuz yarınların bir istisnası olamayacak mı? Bir hasta adam deyip duruyorlar, mirasını taksim ediyorlar, her devlet hissesini defterine kaydediyor, taksim planları yapıyorlar. Ölecek, ölmezse öldürelim gibi şeyleri de aralarında konuşuyorlar ki, Sevr Anlaşması o öldürme vesikasıydı. Ya Rab, bunun bir istisnası olmayacak mı zemininde yalvarıyor ve taarruzda bulunuyordum, çok bulundum. O usta tabibi Cenab-ı Hak yaratıverdi. Mustafa Kemal Paşa sesleri. İsmini söylemeyeyim, hepinizin malumudur. Gerek Mustafa Kemal Paşa gazimiz, gerek arkadaşları, şu milleti kurtarmak için koşanlar iki cihanda aziz olsunlar. Alkışlar. Vatan hissiyatıyla müteessir oldum, şimdi üzüntüm geçer. Tabii ki ara sıra ümit ışıkları belirdi, lakin çok geçmeden söndü. Mesela 1876'da bir meşrutiyet ilan ettik. Ne bileyim, rüya gibi geldi geçti, tadını tadamadık. Bir sıkı yönetim kararnamesi ilan edildi, bir daha kaldırılmadı. 30 bu kadar sene memleket sıkı yönetim altında yaşadı. 1908 mali senesinde meşrutiyet iade kılındı. Fakat ne bileyim, yaşasın nidaları ve alkış sesleri arasında o davaya karıştı. Gülüşmeler. Nihayet düşe kalka bizi Sevr Anlaşması'na getirdi. Zannetmeyiniz meşrutiyet aleyhinde bulunuyorum. O bir elmas taşıdır. Pırıltısı herkese cazip gelir. Fakat hakiki kıymetini kuyumcular bilirmiş. Gülüşmeler. Sevr Anlaşması geldi geçti. O anlaşmadan bahsetmeyeceğim. Pek acıklıdır. İstanbul'un yanında bir Silivri vardır. Oradan yoğurt gelir. Yoğurttan vergi aldık. Sordum neden vergi alıyorsunuz dedim. Orası ecnebi memleket oldu. Yunan toprağıdır. Ayol dediler. Sizler burada uğraştınız, Allah razı olsun. Fakat biz de İstanbul'da ne sıkıntılar çektik, onu da biz biliriz. Gülüşmeler. Şimdi efendiler, elimize bir sulh anlaşması geldi. Arkadaşlar, kırmızı kitap dediler. Vaka kabı kırmızı, fakat içi beyaz elhamdülillah. Bazı arkadaşlarımız itirazda bulundular, bazı arkadaşlarımız da temennilerde bulundu. Şair, itiraz söz zülfünün tarağıdır demiş. İtiraz daha ziyade açıklık ile ve daha etraflıca bir meselenin muhakemesine yarar. Ona gücenmeyiz. Temenniye gelince temenni her ferdin hakkıdır. Her fert temenni eder. Bilhassa böyle meşrutiyetle de sağlamlaştırılmış olursa buna hepimiz iştirak ederiz. Lakin efendiler temenni ile elde etme arasında çok mesafe vardır. Temenni güzel şey ama elde etme o başka türlü bir marifettir. Bravo sesleri. Ey temenni etmeyelim mi? Nasıl temenni etmeyelim efendim? Şimdiye kadar gözümüz tatlı görmemiş, önümüze bir tabak tatlı getirdiler, bir lokması ağzımızda, bir lokması elimizde, bir lokması da tabakta gözümüzle nişan koyuyoruz. Ne yapalım? Aç gözlü olduk. Gülüşmeler, alkışlar. Şimdi o asıl arz edeceğim noktaya geliyorum. Rahatsız etmeyeyim efendim, belki sıkıldınız. Estağfurullah sesleri. 1200 ile 1300 tarihleri arasında geçen asırda, gerçi hesap etmedim ama, devletimiz 60 senesini iç dertler, dış harplerle geçirdi. Bu 100 sene zarfında bunların neticesi olarak da 7 sulh meclisinde bulundu. Bunun 6'sında mağlup ve 1'sinde galip vaziyetindeydi. Delegelerimiz gidip düşmanlarına karşı davalarını ağız tadıyla anlatamadılar, dertlerini dinletemediler. Bir ödleklik, bir beceriksizlik, ne bileyim, bir aciz görülüyordu. Sulh görüşmeleri, zabıtnameleri değerlendirilince anlaşılır. Sebeplerine gelince evvela mağlup vaziyetindeydik. Saniyen giden delegelerimiz belki hükümetimizin o zamanki idaresinden şikayetçi ve ona karşı olan kimselerdi. İşlerinin erbabı olanlar da eksik değildi. Gidip davalarını can ve yürekten müdafaa edemiyorlardı. Yarım ağızla müdafaa ediyorlardı. Ağızlarından dökülüyor gibi söylerlerdi. Yarım ağızla, hani ya ağzının yarısını kapayarak yarısıyla söz söylerler gibi. Bunlar da ruhlu dava göremezsiniz. Karşısındaki düşman kuvvetli. Gücenmeyiniz efendiler. Bizimkiler sıkıldıkça İsa Guci'de tarif olunduğu gibi bir küçük ve büyük önerme ile tertip ve teşkiline kalkışırlar. Mantıkla rakibi cevap veremez duruma düşürmeye çalışırlar. Kuvvetle bunu yapamayınca safsata ile sustururuz sanırlardı. Dipnot. İsguci, Epheri'nin Mantığa Giriş isimli kitabı, Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuştur. Fakat karşımızdaki İsguci okumamış cahil adamlar önermelere kulak asmıyor, maddi menfaate bakıyor, senin söylediğine bakmıyor, senden istediğini koparıyor çünkü cahil adam ile konuşulmaz. Bu 7 meclisin ikisi büyük kongreydi. Biri Paris Kongresi. Paris Kongresi'nde galip vaziyetteydik. Müttefiklerimizle beraber bulunduk. Hakkımızda güzel sözler söylendi. Devletin ümit ettiği mertebede hakkımız da verildi. Lakin ne biz onlardan istifade edebildik ne de bizi istifade ettirdiler. Yani 1,5 sene geçmeden müdahale olmayacak dedikleri halde müdahaleye başladılar. Vakit vermediler ki istifade edelim. Biz de istifade etmenin yolunu bilemedik. Berlin Kongresi'nde ise ağzımızı tokatladılar, kapadılar, susturdular. Söz söylemeye hakkın yoktur dediler. Sert kabaretlere maruz kaldık. İş bu Lozan Sulh Anlaşması hakkında bendeniz söz söylemeyeceğim. Önümüzdedir. Hepiniz biliyorsunuz. Yalnız bir küçük ayrıntıyı işaret edeceğim. Eski zabıtnameleri karıştırdım. Lozan Konferansı müzakerelerini de gazetelerde okuyordum. Delegelerimizin Lozan'da kesin beyanatı yok mu efendim? İşte o kesin beyanat ruhumu değiştiren nokta burasıdır. O beyanat ruhumda bir inkılap husule getirdi. Çok doğru sesleri. Şimdi ben diyorum ki, eğer biz istediğimizi bilirsek ve ne yapacağımızı bilirsek ve istediğimizi bilerek söylersek ve yaptığımız şeylere de biraz arkamıza dönüp dikkatle bakarsak, emin olunuz efendiler, değil böyle dış meseleleri halletmek, iç meselelerimizi de halletmek kolay olacaktır. Bir defa daha tekrar edeyim, hatırda kalsın. Ne yapacağımızı bilelim ve ne istediğimizi bilelim. Yaptığımız şeylerin hepsi iyi oldu mu diye bir de arkamıza dönüp bakarak mukakeme edelim. Hak ve sevap yolunda yürüyelim. Allah yardımcımızdır. Her şeyde başarılı olacağız. İnşallah sesleri. Sami Rıfat Bey, Biga. Size daha parlak tarihler kaydettireceğiz, Şeref Bey Efendi. Abdurrahman Şeref Bey devamla. Milli tarihimizin şerefli sayfalarında zengin satırları yadigar bırakan fedakarları işte demin yücelterek andım. Tarihin o zengin satırları inşallah doğrulanacaktır, tekrarlanacaktır. Millet onları göğüs tahtasında saklayacaktır ve şeytan o altın yazılara kara kalem karıştıramayacaktır. Şiddetli alkışlar ve yaşa sesleri. 90. ayrımın sonu. Sayfa 768.